Ayrım 7. Huzursuzluk, Zülfü Livaneli. Sayfa 97. Zalim Ay Işığı. O kasvetli otel odasında o zalim ve kıyıcı Mezopotamya mehtabının arsızca içeri sızdığı perdelere gözümü dikmiş bakarken Zila'nın anlattıklarını düşünüyorum ve şu anda bile tüylerim ürperiyor. Üstelik Zila'nın hiç gözyaşı dökmediği, hiçbir şeyi abartmadığı, hatta yemek pişirmekten ya da örgü örmekten söz eder gibi sıradan, heyecansız, mırıl mırıl, tek düze bir Arapçayla bunları anlattığı halde. Yok yok, pek doğru olmadı bu. Belki de tam tersine bu yüzden demeliyim. Bu korkunç olayları böylesine doğal bir şeymişçesine anlattığı için demeliyim. İnsan bu zayıf kadının durgun, ifadesiz bir yüzle sakince anlattığı olayları önce algılayamıyor. Onun sükunetine ve her şeyi sıradanlaştıran sesine kapılıyor. Sonradan düşününce ürperiyor demeliyim. Belki de kendini kaptırıp bu olayları tekrar yaşamak istemediği için oluyordur bu. Zihninin kuytu bir köşesine gömdüğü anılarla dolu o kirli sandığın kapağını aralamak istemiyordur. Bu olayları başka birinin başından geçmiş gibi duygusuz bir tavırla hikaye etmesi bundandır. Fransa'dan gelen Cezayirli bir genç militan, Zilan'a bir gece içini dökmüş. Buralara gelme nedenlerinin kendisi gibi kızlar olduğunu söylemiş. Cennette vaat edilen bakireler burada diyormuş. Bir köyü basıp göğüsleri kuru üzüm kadar küçük kızlar diye vaat edilen kızlardan istediğin kadarını alıp gidiyormuşsun. Üstelik de sevaba girmiş oluyormuşsun. Dünyada bundan güzel şey var mı? Demiş o genç militan Zilan'a. Kim gelmek istemez? Ölmeden cennete gitmek gibi bir şey. Zilan ona ezidilikte cennet cehennem olmadığını söyleme gafletinde bulununca adam dövmüş bunu. Çok dövmüş. Burnundan kan gelmiş. Sonra da canını çok yakacak biçimde tecavüz edip başka bir arkadaşına yollamış. Hastayım. Midem boğazımı tıkamış gibi. Birkaç kez kusmayı denedim ama beceremedim. Başım çatlıyor. Kendime kızıyorum. Pencereyi tam olarak kapatmaya yetmeyen kahverengi desenli perdeye kızıyorum. Yandan süzülen ay ışığına kızıyorum. Eski karıma kızıyorum, gazeteye kızıyorum. En çok ama en çok kendime kızıyorum. Niye bunları sordum, niye öğrendim diye. Kesin bir biçimde bağlı oldukları şeyhin talimatı olmasa Zila'nın ağzını açmayacağını, hiçbir şey söylemeyeceğini, diğer kadınlar gibi susarak yüzüme bakacağını biliyorum. Şeyhin emriyle konuşuyor ama ben bu korkunç anıları canlandırmakla iyi bir şey mi yapıyorum acaba? O gece yatakta kıvranırken Zila'nın, Nergis'i, Melek Naz'ı, onun kör bebeğini tekrar tekrar gözümün önüne getirmeye çalıştım. Bizim türümüzün bu dünyada yaşamaya, hem birbirini hem dünyayı yok etmeye hakkı yok. Hepimizin içinde korkunç bir canavar yaşadığı yadsınamaz bir gerçek diye düşündüm. Eğer Zilan, Nergis, Melek Naz ve binlercesi Homo sapiens değil de hayvan olsaydı, bu acıların hiçbirini çekmezlerdi. Kendimizi hayvanlardan ve bitkilerden üstün görmemiz büyük bir aldatmaca. İnsanlık diye yücelttiğimiz şey aslında ne aşağılayıcı bir kavram diye düşündüm. Ayrıca bütün bunlar olurken bu kadar dinin tanrısı ne yapıyordu diye sordum. Kendime de cevabı buldum. Tanrı o sırada dinleniyordu çünkü 7. gündü. 6 günde evreni yaratmıştı ve 7. gün dinlenmeye çekilmişti. Herhalde bu yüzden çığlıkları duymamıştı. Huzursuzdum. İstanbul'daki huzursuzluğumdan farklı bir şeydi bu. Ancak yine de huzursuzluktu. Tam tersi sanılır ama zaten hayatta normal olan huzursuzluk durumudur. Huzur ise çok ender yakalanan geçici anlardır olsa olsa. O gün Zilan bana Musul'da esir pazarında köhne küf kokan, karanlık bir binanın çeşitli odalarında konulmuş küçük kızlar, genç kadınlar, erkek çocukları arasına atıldıklarını anlatmıştı. Yeni gelenleri çeşitli fiyat kategorilerine ayırmışlar. Birinci sınıf yani en pahalı olanlar çok genç, güzel, beyaz tenli bakirelermiş. Onları ayrı odalara yerleştirmişler. İkinci kategoride bakir ve bakire satılık çocuklar varmış. Her yaştan çocuk şaşkın şaşkın bakıyordu. Başlarına neler geleceğini bilmeden demişti Zilan bana. Çoğu da anne diyerek ağlıyordu. Ve o zaman dövüyorlardı çocukları. Üçüncü fiyat aralığında olanlar kullanılmışlar. Hamileler ve yaşı daha ileri olanlarmış. Zilan bu sınıfa giriyormuş. Nergis'in de çok kullanılmış olduğunu söyleyerek onu da yanına almayı başarmış. Pis bir odada ölmeyecek kadar yemek ve su ile idare ederek 3 gün kalmışlar. Arada bir korkunç görünüşlü adamlar gelip kendilerine bakıyor, oralarını buralarını elliyor, hohla bakayım diyerek nefeslerinin kokup kokmadığını, memelerinin pörsük olup olmadığından da ne kadar kullanılmış olduklarını anlamaya çalışıyormuş. Bunları satan adamların surat asmaya, ağlamaya hiç tahammülü yokmuş. Onların müşterilere gülümsemelerini emrediyorlarmış. Aksini yapan olursa da dövüyorlarmış. Bu yüzden Nergis çok dayak yemiş ama ne ağzını açıp bir söz ediyor, ne gülüyor, ne de nefretle bakan gözlerindeki bakışı yumuşatıyormuş. Bu yüzden de o yaştaki kızlar arzu edilmesine rağmen pek müşterisi çıkmamış. Çıksa da kızın bakışlarından ürkmüş olacaklar ki almamışlar. Zilan zaten çok kullanılmış kategorisine giriyormuş. Oraya durmadan genç ve alımlı bakireler akarken hiç alıcıları çıkmamış ama 3 gün sonra çok ilginç bir şey olmuş. Odaya birkaç kadın daha getirip atmışlar. Birinin karnı burnundaymış. Siyah çarşafın altında çok zor kımıldadığı görülüyormuş. Zilan bu zavallı burada doğuracak besbelli diye düşünmüş. Kadınlar yüzlerini açınca hamile kadının Meleknaz olduğunu görmüş. Gidip boynuna sarılmış. İkisi de ağlamaya başlamış. Nergis'in ve diğer kadınların kayıtsız bakışları altında ağlaşıp durmuşlar. Ta ki esirciler gelene kadar. Gerçek bu mu acaba? Böyle olmalı sanırım. Yoksa zihnim mi uyduruyor bu sahneleri diye düşünüyorum. Zilan işin duygusal boyutunu anlatmamıştı. Ağlamak falan dememişti. Sadece hamile kadın Meleknaz'dı. Yüzü eskimiş gibiydi demişti. Aynı duygusuz tonla. Belki de kafam acının ötesine geçmek kavramını almıyordu, anlayamıyordu. Onun için böyle sahneler yaratıp duruyordu. Birbirinden koparılmış iki genç kızın başlarından geçen onca olaydan sonra karşılaşmaları buz gibi soğuk bakışlar altında sessizce gerçekleşirse insan oluşumuzun bize yüklediği bütün kavramlar tersine dönmüş olurdu. Ama belki de gerçek buydu, ne bileyim. Birkaç gün sonra iri yarı, çok heybetli bir adam gelmiş, kır bıyıkları ve kır sakalı varmış. Bunlara sorular sormuş, isimlerini, nereden geldiklerini öğrenmiş. Sonra Zilan'a talip olmuş. Kaç lira bunun fiyatı? Değmez ama hadi alayım gitsin. Satıcı 20 dolar isteyince yaşlı adam, bunun hırışı çıkmış be, 20 dolara çiçek gibi kızlar var, niye vereyim buna bu parayı diye çıkışmış. Satıcı da adama hak verir gibi, bunun bir de kardeşi var demiş. Bak işte çiçek gibi kız, el değmemiş değil ama onu da al. İkisine 25 dolar ver. Adam Nergis'e de bakmış, sadece bakıyormuş, hiç ellemiyormuş. Sonra başını yukarı kaldırıp olmaz demiş, bu para fazla. Satıcının kıvranmaya başladığını gören Zilan lafa karışmış. Meleknaz'ı göstererek bir de bu gelin var demiş. Üçümüzü de alın. Bu öneriye aklı yatan satıcı umutla yaşlı adamın yüzüne bakmış. Adam karnı burnunda kadını ne yapayım yahu demiş. Bunların hepsi ellenmiş bellenmiş. Kaç elden geçmiş. Canlı cenazeye dönmüş. Hem bir de doğumla mı uğraşacağız şimdi? Başka zamanda Zilan konuşmaya cesaret edemezmiş ama söyledikleri satıcının hoşuna gittiğinden bir kez daha lafa karışmış. Bir kişi fiyatına 4 kişi alıyorsun amca demiş. Hayır demiş adam. 4 nereden çıktı? 3 dediniz. Zilan Meleknaz'ın karnını göstermiş. Çocuk doğunca o da para eder demiş. Sonra satıcı ve yaşlı adam dışarı çıkmışlar. Biraz daha pazarlık etmişler. Ne dedikleri duyulmuyor ama tartıştıkları anlaşılıyormuş. Bir zaman sonra satıcı odaya girmiş. Hadi demiş, satıldınız. Çıkın dışarı. Böylece Zilan, Meleknaz, Nergis gün ışığına çıkmışlar. Orada yaşlı adam yeşil bir kamyonetle bekliyormuş. Üçünü de kamyonetin kasasına bindirmiş, epeyce gitmişler. Zilan çarşafın aralığından sokakta yürüyen erkekler görüyormuş. Sonra adam bir dükkanın önünde durmuş, bunlara hiçbir şey söylemeden dükkana girmiş. Bir süre sonra bir takım torbalarla çıkmış. Kızlara bir büyük şişe su uzatmış. Sonra yine yola devam etmiş. Toz toprak içinde saatlerce gitmişler. Yollarda birkaç kere durdurulmuşlar. Yaşlı adam onlara kimlik göstermiş, bir şeyler söylemiş. Akşama kadar böyle tangır tungur gitmişler. Güneş batarken araba bir tepenin yamacında durmuş. Bir dere akıyormuş. Yaşlı adam inin arabadan demiş. Meleknaz'ı yardımla indirmişler. O ıssız tepe yamacını görünce Zilan herhalde bizi burada kesecek bu adam diye düşünmüş. O ana kadar sadece Arapça konuşan adam birden Kürtçe konuşmuş. Hadi demiş. Tavus emelek aşkına batan güneşe karşı duamızı yapalım. Önde adam, arkada kızlar, güneşe doğru 3 kere dua etmişler. Sonra adam, kızlarım demiş, korkmayın. Ben sizi kötülük yapmak için değil, kurtarmak için satın aldım. Ben de Ezidiyim ama herkes beni Müslüman Arap sanıyor. Başka hüviyetle yaşıyorum onların arasında. Bu tepeden sonra bizim Şengal var. Hani bizim kutsal dağımız. Orayı aşarsanız Rojava'ya, oradan da Türkiye sınırına ulaşırsınız. Zor ama düz yollardan giderseniz sizi hemen yakalarlar. Tek çareniz bu dağı aşmak. İşte size taşıyabileceğiniz kadar yiyecek. Tavus emelek yardımcınız, Şeyhimiz Adi bin Musafir koruyucunuz olsun. Böyle deyip kamyonetine binip gitmiş. Ortalıkta çıt çıkmaz olmuş. Derenin şırıltısı bile duyulmuyormuş sanki. Üç kız hiç konuşmadan adamın verdiği torbaları açmışlar. Ekmek, peynir, sucuk yemişler. Boşalan su şişesini dereden doldurmuşlar. Sonra uyumuşlar. Hiçbir şey konuşmadınız mı dedim Zilan'a. Hayır dedi. Tek kelime bile etmediniz mi dedim. Hayır dedi. Şaşırmadınız mı dedim. Hayır dedi. Peki korkmadınız mı diye sordum. Ben korktum. Ötekileri bilmem. Ama kendimden çok Nergis ve doğurdu doğuracak Meleknaz için korktum dedi. Bu kız bu yükle dağa nasıl tırmanacak diye korktum. Dağ. Ulu Şengal Dağı, Ezidilerin sığınağı, kurtarıcısı, Adi bin Musafir'in mucizesi, sana geldik, sana sığındık. Bizi koru, Nergis'i koru. Meleknaz da karnındaki Sabi'yi koru. Bizi kanatlarının gölgesi altına al diye çok dua ettim. Ama dağda gölge yoktu, ağaç yoktu, su yoktu. Tırmanırken toza battık. Tozdan korunmak için çarşaflarımızla yüzümüzü kapattık. Kara çarşaflar tozdan bembeyaz kesildi. Nefes alamaz olduk. Kutsal güneşimiz bizi yakıp kavurmak ister gibi başımızdan aşağı kor ateşler indiriyordu. Meleknaz'ın iki koluna girmiş, güçlükle yürütüyorduk. Dağda başka ezidiler de yürüyordu ama kimsenin kimseyi görecek gözü yoktu. Kayaların dibinde gölge arıyor, oraya sığınıyorduk. Bir kayanın ardında küçük bir çocuk gördük, susuzluktan ölmüştü. Ailesi yola devam etmişti herhalde. Yavru öyle uzanmış, dudakları çatlamış, ağzı havada yatıyordu. Onun yanına uzandık, biz de çünkü orası gölgeydi. Meleknaz çok ağırlaşmıştı. Dağı tırmanmaya gücü yetmeyecek diye korkuyordum ama o kanter içinde çabalıyor, kayalara tutunuyor, elini ağrıyan beline koyarak soluklanmaya çalışıyor, sonra yine tırmanıyordu. Dereden doldurduğumuz şişeden yudum yudum su içtik. Gündüz uyuduk, gece yürüdük. Bir yerde silah sesleri duyduk, bomba gibi. Top gibi bir şeyler patlıyordu. Arkamızdan gelirler diye iyice kuytulara saklandık. Bir koyağın dibinde burnumuza çok kötü kokular geldi. Çok insan ölmüştü orada, çürüyorlardı. Ezidi aileler gördük. Çoluk çocuk, yaşlı genç. Birbirlerine sarılıp can vermişlerdi. Açlıktan olsa gerek diye düşündük. Onlara dua ettik. Takatimiz tükenmişti. Ölü bedenlerin yanına uzanıverdik. O gece ay ışığı vardı. Kayalar parlıyordu. Meleknaz sancılandı. Suyu boşaldı. Kayanın kovuğuna yatırdım onu. Sesimiz duyulmasın diye bağırmıyordu hiç. Sadece inliyordu. 2 saat kadar kıvrandı, sonra bebek gelmeye başladı. Köyde büyüklerimizden gördüğümüz gibi doğurttum onu. Bebeğinin ebesi oldum. Göbek bağını taşla kestim. Sonra kara çarşaflarımızı yırttım. Bebeği sardım, kundakladım. Meleknaz'ı silip temizlerken de "Meleknaz, gözün aydın bir kızın oldu." dedim. Tavus emelek yardımcısı olsun. 7 melek onu korusun. O kadar cenazenin içinde bir bebek doğdu. Bir can dünyaya geldi dedim. Ağlamaya başladı. Bebeği uzattım Meleknaz'a. Kucağına vermek istedim. Bebeğe hiç bakmadı. Başını öte yana çevirdi. Eliyle de götür buradan der gibi bir işaret yaptı. Nergis zaten bambaşka bir dünyadaydı. Bebekle hiç ilgilenmedi. Gözünü ölülere dikmiş, ay ışığı altında kas katı kesilmiş yüzlerine bakıyor, öne arkaya sallanıp duruyordu hiç ses çıkarmadan. Bebek ağlıyordu tabii, kucağıma alıp salladım. Etrafta tehlikeli adamlar vardır. Bebek sesini duyup bizi bulurlar diye korkuyordum ama bebek susmak bilmiyordu. Meleknaz dedim, bu bebeğe meme vermezsen ağlamasını kesemeyiz. Yapma ne olursun, hepimizi tehlikeye atma. Bu sözler üzerine bebeği kucağına aldı. Önce sütü gelmedi ama aç bebek durmadan emiyordu onu. Olanca gücüyle çekiştiriyordu. Sonra süt geldi. Bebek doydu. Yine kucağıma aldım, sallayarak uyuttum. Biz de aç susuz biraz uyuduk. O gün öyle geçti. Akşam yine yola çıktık. Bebeği ben taşıyordum. Ağladığı zaman emzirmesi için Meleknaz'ın kucağına veriyordum. Sesini çıkarmadan emziriyor ama bebeğin yüzüne hiç bakmıyordu. Sonra o olay oldu. Hiç beklenmedik anda oldu. Burada Zilan sustu, yüzü soldu. Devam etmesini isteyince bunu anlatmasam olmaz mı dedi. Devam et lütfen dedim. Yüzüme nefretle baktı. Bunları anlattıran zalime duyduğu nefreti gözlerinde okudum. Bir sabah uyandığımda Nergis'i yanımda göremedim. Bir tepenin başındaydık. Araya araya aşağıdaki uçurumda olduğunu gördüm. Kendini atmıştı. Yuvarlanarak aşağı indim. Kayalar, dikenler her yanımı yırttı. Sürüne sürüne yanına gittim. Hala yaşıyordu ama kolları bacakları kırıktı. Kucağıma koydum başını. Kandan sırılsıklam olmuştu. Gözlerini açtı. Onu gördüğümden beri ilk kez konuştu. "Ben bir insandım abla," dedi. Son sözleri de bu oldu zaten. Başka bir şey demedi. Onun küçük bedenini gömmek istedim. Kayalar çok sertti. Kazacak toprak yoktu. Yoksa tırnaklarımla kazardım. Çaresiz oradan taşlar, kaya parçaları topladım. Nergis'in üstünü onlarla kapladım. Güneşe dönüp dualarımızı ettik. Nergis'i Tavus'a Melek'in şefkatine emanet ettim. Sonra tırmanıp Meleknaz'ın yanına gittim. Olup biteni anlattım. Nergis'i Kutsal Şengal Dağı'na emanet edip oradan ayrıldık. Meleknaz bebeği emzireceği zaman alıyor, sonra bana veriyordu. Açtık, susuzluk, çok yorgunduk. Bebeği taşımakta zorluk çekiyorduk. Ayrıca Meleknaz da bebeği istemiyordu. Bir seferinde kayanın dibinde bıraktı ölsün diye. Ama bir saat yürüdükten sonra kıyamadı, geri döndü. Oradaki kayanın gölgesinde dinlenirken bebeğe yine süt verdi. Açlıktan otları yoluyorduk kaç gündür. Geviş getiren hayvanlar gibi acı tatlı otları çiğneyip duruyorduk. O gün Meleknaz gel dedi bana. Sol memesini ağzıma verdi, beni emzirdi. Süt ılıktı, çok tatlıydı ama sütüydü, tatlıydı. Meleknaz anam olmuştu, beni besliyordu. Hayat suyu gibi gelmişti o süt. Sonra iki avucumu birleştirmemi istedi, birleştirdim. Meleknaz sağ memesini sıkarak avucuma süt sağdı. Sonra eğilip avucumdan kendi sütünü içti. O süt bizi hayatta tuttu. Sonra dedim ki, Meleknaz, bu bebeğe bir ad koymalıyız. Adsız ezidi bebek olmaz, günahtır. Adı ne olsun istersin? Bilmem dedi, ben karışmam. Babası kim olursa olsun dedim. Bebeğin bir suçu yok ki, o da bir can. Onca tecavüzden sonra çocuğun babasını bilme olanağı yoktu zaten. Bu çocuk sana tavustan hediye geldi dedim. Hem bak ikimizin de hayatını kurtardı. Sütün bizi hayatta tutuyor. Nergis diyelim mi adını diye sordum. Diyelim dedi. Şengal'de bıraktığımız Nergis'imin adını Şengal'de doğan yavruya verdik. Ertesi gün bebeğin kör olduğunu fark ettim. Gözleri beyaz bir tabakayla kaplanmış gibiydi. Hiçbir şey görmüyordu. Daha sonra kamptaki doktorlar hamilelik sırasında geçirilen bir takım hastalıkların bu durumu yaratabileceğini söylediler. Meleknaz çocuğu istemiyordu ama emzire emzire alıştı. Herhalde kör olduğu için de acıdı. Bütün gücümüzü kaybettiğimiz anda bir tepenin ardından silahlı insanlar çıktı. Üç kişilerdi. Omuzlarında tüfekler vardı. Bize doğru yaklaştıkça üçünün de kız olduğunu fark ettik. Esmer, sırım gibi kızlardı. Taş çatlasının 17-18 yaşındalardı. Kim olduğumuzu sordular. Ezidi olduğumuzu öğrenince bize yardım ettiler. Su verdiler, ekmek verdiler. Sonra bizim geldiğimiz yöne doğru yürüyüp gittiler. Size bu zulmü yapanları öldürmeye gidiyoruz dediler. O taraftan silah sesleri duyuluyordu. Dağa iniş daha kolay oldu. Suyumuz, ekmeğimiz, sütümüz de olunca tırmanmak kadar zor gelmedi. Düzeye inince Rojava'da bizi karşıladılar. Bir köye götürdüler. Karnımızı doyurdular, temizlediler. Kamışlı diye bir yerden Türkiye'ye geçirdiler. Sonra Türkler bizi bu kampa yerleştirdiler. Tedavi ettiler. İşte hepsi bu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 108.